Ayrım 39, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 395. Turi Giuliano'nun bedeni avluda 3 saattir yatıyordu. Uyuyor gibiydi, yüzü yere dönüktü ve vücudu yayılmıştı. Fakat beyaz gömleği neredeyse kıpkırmızıydı. Kopan kolunun yanında makineli tüfeği duruyordu. Palermo ve Roma'dan gelen foto muhabirleri ve muhabirler olay yerini doldurmuştu. Life dergisi için çalışan bir foto muhabiri yüzbaşı Perenzi'nin fotoğraflarını çekiyordu ve resim büyük Giuliano'yu öldüren kişi manşetiyle yayınlanacaktı. Yüzbaşı Perenzi'nin yüzü resimde iyi huydu, üzgün ve biraz da şaşkın çıkmıştı. Başına kendisini bir polis memurundan daha çok dost bir bankkala benzeten bir kep takmıştı. Turi Giuliano'nun resimleri ise bütün dünyadaki gazeteleri doldurmuştu. Uzanmış elinde düşesten aldığı zümrüt yüzük göze çarpıyordu. Belinde tokasına kartal ve aslan işlenmiş altın kemer takılıydı. Vücudunun altında bir kan havuzu oluşmuştu. Maria Lombardo'nun varışından önce ceset kasaba morguna alınmış ve kocaman oval mermer bir tabloya konmuştu. Mezarlığın bir bölümü olan morg uzun siyah servilerle çevrelenmişti. Maria Lombardo'yu taş bir banka oturtmuşlar, albayla yüzbaşının Otel Selinus'un yakınında zafer yemeğini bitirmesini bekliyorlardı. Maria Lombardo gazetecilerin ve çok sayıda karabinierinin kontrol altında tutmaya çalıştığı meraklı kasaba halkının önünde ağlamaya başladı. Hector Adonis onu teselli etmeye çalışıyordu. Sonunda onu morga götürdüler. Oval tablanın çevresindeki çok sayıda görevli sorular soruyordu. Gözlerini kaldırdı ve Turi'nin yüzünü gördü. Hiç bu kadar genç görünmemişti. Sanki Aspano ile geçirdiği yorucu bir oyun gününün sonunda yorgun düşmüş çocuk yüzüyle bakıyordu. Yüzünde bir iz yoktu. Yalnızca avluda uzandığı için alnında bir toz lekesi vardı. Gerçek onu kendine getirdi, sakinleştirdi ve sorulara cevap verdi.
Evet dedi, oğlum Turi, 27 yıl önce doğdu. Evet, onu teşhis ediyorum.
Memurlar hala sorular soruyor, imzalaması için kağıtlar uzatıyordu. Fakat onları ne duyuyor ne de görüyordu. Çevresinde yoğunlaşan kalabalığı, haykıran gazetecileri, resim çekmek için karabinieri ile mücadele eden fotoğrafçıları ne görüyor ne de duyuyordu. Oğlunu alnından öptü. Gri damarlı mermer kadar beyazdı. Morlaşan dudaklarını, kurşunlarla püreye dönen elini öptü. Zihni kederle eridi.
''Benim canım, benim kanım'' dedi. ''Ne korkunç bir şekilde can verdin.''
O zaman bilincini kaybetti ve doktor ona bir iğne yaparak ayılttı. Oğlunun cesedinin bulunduğu avluya gitmekte ısrar etti. Orada diz çöktü ve yerdeki kan lekelerini öptü. Montelebre'ye eve getirildiğinde kocasını kendisini beklerken buldu. O zaman oğlunun katilinin sevgili Aspan olduğunu öğrendi. Yirmi dokuzuncu Bölüm. Michael Corleone ve Peter Clemenza tutuklandıktan sonra Palermo hapishanesine nakledildiler. Müfettiş Velardi ofisinde sorgulamak üzere onları bekliyordu. Velardi'nin yanında tümüyle silahlı 6 karabinieri subayı vardı. Michael ve Clemenza'yı soğuk bir nezaketle selamladı. Önce Clemenza'ya dönerek, ''Bir Amerikan vatandaşısınız'' dedi. ''Pasaportunuz buraya kardeşinizi ziyarete geldiğinizi gösteriyor.'' Trapani'li Don Domenico Clemenza, bana çok saygıdeğer bir adam dediler. Saygıdeğer adam. Geleneksel deyimi açık bir alayla söylemişti. Sizi şu Michael Corleone ile bulduk ve Turi Giuliano'nun birkaç saat önce öldüğü kasabada tehlikeli silahlarla donanmıştınız. Bir açıklama yapar mısınız? Clemenza avlanıyordum, tavşan ve tilki arıyorduk. Sonra Castel Vetrano'da bütün bu şamatayı gördük ve bir kafede sabah kahvesi için durduk. Neler olduğunu görmeye gitmiştik.
Amerika'da tavşanları makineli tüfekle mi vurursunuz diye sordu müfettiş Velarde. Michael Corleone'ye döndü. Sen ve ben daha önce karşılaşmıştık. Niçin burada olduğunu biliyoruz ve şişman arkadaşın da biliyor. Fakat Don Croce ile birkaç gün önce yediğimiz hoş yemekten bu yana işler değişti. Giuliano öldü. Ancak siz de bir suç ortağısınız. Artık sizin gibi pisliklere insan gibi davranmak zorunda değilim. İmzalamanızı önereceğim itiraflar hazır.
O anda bir karabinieri subayı odaya girdi ve müfettiş Velardi'nin kulağına bir şeyler fısıldadı.
Velardi hoşnutsuz bir sesle "Bırak gelsin" dedi.
Don Croce'ydi. Michael'ın ünlü yemekte hatırladığından daha iyi giyinmemişti. Maun rengi yüzü duygularını açığa vurmuyordu. Michael'a doğru body body yürüdü ve onu kucakladı. Peter Clemenza ile el sıkıştı. Sonra müfettiş Velardi'ye dönerek gözlerini dikti. İri ve hantal vücudundan vahşilik fışkırıyordu. Yüzünden ve gözlerinden güç yayılıyordu.
''Bu iki adam benim arkadaşlarım.'' dedi. ''Hangi neden onlara saygısızca davranmanıza yol açtı?''
Sesinde kızgınlık ve duygu yoktu. Yalnızca sorusuna gerçek cevaplar istiyor gibiydi. Ve tutuklanmalarını haklı çıkartabilecek herhangi bir neden olmadığını belirten bir tonla konuşmuştu. Müfettiş Velardi omuzlarını silkti.
''Mahkemenin önüne çıkacaklar ve konuyu o çözecek.''
Don Croce müfettiş Velardi'nin masasının yanındaki koltuklardan birine oturdu, alnını sildi. Sakin bir sesle tekrar konuştu.
''Arkadaşlığımıza karşı saygısızlık ediyorsunuz. Bakan Trezza'yı arayın ve bu konudaki görüşünü alın. Bana iyilik edersiniz.''
Müfettiş Velardi başını salladı. Mavi gözleri artık soğuk değildi fakat nefretle parlıyordu.
''Asla arkadaş olmadık.'' dedi. ''Ben Giuliano öldüğü için artık geçerli olmayan emirlere göre hareket ettim. Bu iki adam önce yargıca gidecek. Eğer güçlerim dahilinde olsaydı siz de yanlarımda olurdunuz.''
O anda müfettiş Velardi'nin masasındaki telefon çaldı. Don Croce'nin cevabını bekleyerek duymazdan geldi. Don Croce telefona cevap ver dedi. ''Bakan Trezza olmalı.'' Müfettiş telefonu yavaşça kaldırdı. Gözleri Don Croce'yi izliyordu. Birkaç dakika dinledi ve "Evet, ekselansları" diyerek telefonu kapattı. İskemlesine yığıldı ve Michael ile Peter Clemenza'ya "Gitmekte özgürsünüz" dedi. Don Croce, Michael ve Clemenza'ya odanın dışına doğru refakat etti. Yürüyüşleri avluda tuzağa düşmüş tavuklar gibiydi. Sonra müfettiş Velardi diye döndü.
''Sana benim Sicilya'mda yabancı olmana rağmen geçen yıl her türlü nezaketi gösterdim ve burada arkadaşlarımın adamlarının önünde bana saygısızlık ettin. Fakat ben kin tutan bir adam değilim. Umarım yakın gelecekte birlikte akşam yemeği yiyebilir ve arkadaşlığımızı daha açık bir kavrayışla tazeleriz.''
Müfettiş Federico Velardi 5 gün sonra güpegündüz Palermo bulvarında öldürüldü. Michael 2 gün sonra evdeydi. Ailede şenlik vardı. Erkek kardeşi Fredo Vegas'tan uçmuştu. Connie ve kocası Carlo, Clemenza ve karısı, Tom Hagen ve karısı vardı. Kucaklaştılar ve Michael'ın şerefine kadeh kaldırdılar. Yorumlar ne kadar iyi göründüğü üzerineydi. Kimse sürgün yıllarından söz etmedi. Kimse yanaklarının çöktüğünü fark etmiş görünmedi. Kimse Sonny'nin ölümünü anmadı. Aile içinde bir eve dönüş partisiydi. Kolejden ya da uzun bir tatilden dönmüş gibi. Babasının sağına oturdu. Nihayet emniyetteydi. Ertesi sabah geç vakte kadar uyudu. Ülkeden kaçtığından beri ilk gerçek huzurlu uykusuydu. Kahvaltıyı annesi hazırlamıştı ve masaya otururken Michael'ı öptü. Onun alışılmadık bir şefkat hareketiydi. Bunu yalnızca bir kez savaştan döndüğünde yapmıştı. Kahvaltısını bitirdiğinde kütüphaneye gitti ve babasını onu beklerken buldu. Tom Hagen'ın orada olmamasına şaşırmıştı. Don'un kendisiyle yalnız konuşmak istediğini anladı. Don Corleone törensel şekilde 2 kadeh içki koydu ve birini Michael'a uzattı. Michael kadehi kaldırdı.
"Teşekkürler" dedi. "Öğrenecek çok şey var."
"Evet" dedi Don Corleone. "Fakat çok zamanımız var ve sana öğretmek için buradayım."
Michael önce Giuliano meselesini açıklığa kavuşturmamız gerektiğini düşünmüyor musun diye sordu.
Don oturdu ve ağzındaki likörü sildi.
Evet dedi, üzücü bir iş. Kaçabileceğini umuyordum. Babası ve annesi benim iyi arkadaşlarımdı.
Michael neler döndüğünü asla anlamadı. Asla tarafları doğru belirleyemedim. Don Croce'yi güvenmemi söyledim fakat Giuliano ondan nefret ediyordu. Giuliano'yu öldürülmekten koruyacak vasiyetnamenin sende olduğunu sanıyordum. Fakat onu öldürdüler. Ve şimdi vasiyetnameyi bütün gazetelerde yayınlattığımızda birbirlerinin boğazlarını kesecekler. Babasının soğuk şekilde baktığını gördü.
Orası Sicilya dedi Don. Her zaman ihanetin içinde ihanet vardır.
Michael Don Croce ve hükümet Pisciotta ile bir anlaşma yapmış olmalı dedi.
Şüphesiz dedi Don Corleone.
Michael hala anlayamamıştı.
Fakat bunu niçin yaptılar? Hükümetin Giuliano ile işbirliği yaptığını gösteren vasiyetname elimizde. Gazeteler bunu yayınladığında İtalyan hükümeti düşecek. Hiç mantıklı değil.
Don hafifçe gülümsedi ve vasiyetname gizli kalacak. Onlara vermeyeceğiz dedi. Babasının ne söylediğini ve bunun ne anlama geldiğini anlamak Michael'ın epey zamanını almıştı. Sonra yaşamında ilk kez babasına gerçekten kızdı. Yüzü beyazlaştı. Bunun anlamı her zaman Don Croce ile çalışıyoruz demek mi? Yani Giuliano'ya yardım ettiğimi sanarak ona ihanet mi ediyordum? Ailesine yalan mı söylüyordum? Arkadaşlarına ihanet edip oğullarını ölüme mi sürükledin? Beni aptal gibi bir Judas keçisi olarak mı kullandın? Tanrım, Giuliano iyi bir adamdı. Yoksul Sicilya halkı için gerçek bir kahramandı. Vasiyetnameyi yayınlatmalıyız. Babası konuşmasını bitirene kadar bekledi. Sonra iskemlesinden kalktı ve ellerini Michael'ın omuzlarına koydu.
Beni dinle dedi. Her şey Giuliano'nun kaçışı için hazırlanmıştı. Don Croce ile Giuliano'ya ihanet etmek için pazarlık etmedim. Uçak bekliyordu. Clemenza ve adamları sana her şekilde yardım etmek için talimat almışlardı. Don Croce Giuliano'nun kaçmasını istemedi. Bu en kolay yoldu. Fakat Giuliano ona karşı kan davası yemini etmişti ve bunu gerçekleştirmeyi umduğu için bekliyordu. Birkaç gün içinde sana gelebilirdi. Fakat son bir deneme daha yapmak istedi. Ve onu felakete sürükleyen de bu oldu.
Michael babasından uzaklaştı ve deri koltuklardan birine oturdu. Vasiyetnameyi açıklaman için bir neden var dedi. Bir anlaşma yaptın.
Evet dedi Don Corleone. Sen bombayla yaralandıktan sonra benim ve arkadaşlarımın seni Sicilya'da artık güvenli bir şekilde koruyamayacağımızı fark ettim. Başka saldırılar da olabilirdi. Senin eve sağ salim döneceğinden emin olmalıydım. Bu yüzden Don Croce ile bir anlaşma yaptım. Onun seni koruması karşılığında ben de Giuliano'yu Amerika'ya kaçtığında vasiyetnameyi yayınlamaması için ikna edecektim.
Korkunç bir şokla Michael Pisciotta'ya vasiyetnamenin Amerika'da güvende olduğunu söylediğini hatırladı. O anda Giuliano'nun kaderini belirlemişti. Michael içini çekti.
Bunu annesine ve babasına borçluyuz dedi.
Ve de Giussina'ya. O nasıl, iyi mi?
Evet dedi Don. İyi bakılıyor. Neler olduğunu kabul etmesi birkaç ayını alacak.
Bir an durdu.
Çok zeki bir kız. Burada iyi olacak.
Michael, eğer vasiyetnameyi açıklamazsak anne ve babasına ihanet etmiş oluruz.
Hayır dedi Don Corleone. Amerika'da bulunduğum yıllarda bir şey öğrendim. Mantıklı olmalısın. Müzakere etmelisin. Vasiyetnaminin yayınlanması ne işe yarayacak? Muhtemelen İtalyan hükümeti düşecek. Fakat ne değişecek? Bakan Trezza işinden olacak. Fakat sence onu cezalandırırlar mı?
Michael kızgınlıkla, kendi halkına tuzak kuran bir hükümetin temsilcisi. Don omuzlarını silkti. Öyleyse
devam etmeme izin ver. Vasiyetnamenin yayınlanması Giuliano'nun annesiyle babasına ya da arkadaşlarına yardım edecek mi? Hükümet peşlerine düşecek, hapishaneye atacak, çeşitli şekillerde zulmedecek. Daha da kötüsü belki Don Croce onları kara listeye alacak. Onların yaşlılıklarında huzur içinde yaşamalarına izin ver. Hükümetle ve Don Croce ile onları korumaları için bir anlaşma yapacağım. Ve vasiyetnameyi elimizde tutmamız bunun için yararlı olacak.
Michael alaycı bir tavırla ve belki bir gün Sicilya'da da ihtiyaç duyabiliriz dedi.
Elimden bir şey gelmez dedi babası seyiren bir gülümsemeyle.
Uzun bir sessizliğin ardından Michael yavaşça, bilmiyorum, şerefsizce geliyor. Giuliano gerçek bir kahramandı, şimdiden bir efsane. Onun anısına yardım etmeliyiz. Hatırasının yenilgiye uğramasına izin vermemeliyiz. Don ilk kez kızdı. Kendine bir kadeh likör daha doldurdu ve bir dikişte içti. Oğluna parmağını sallayarak, ''Öğrenmek istedin.'' dedi. ''Şimdi beni iyi dinle. Bir adamın ilk görevi kendini canlı tutmaktır. Şeref denilen şey sonra gelir. Senin adlandırdığın şekliyle bu şerefsizliği kendi üstüme alıyorum. Ben de bunu senin yaşamını kurtarmak için yaptım. Bir zamanlar benimkini kurtarmak için senin şerefsizlik yapman gibi. Don Croce'nin koruması olmadan asla Sicilya'dan ayrılamazdın. Olsun, Giuliano gibi bir kahraman, bir efsane ve bir ölüm olmak istiyorsun. Onu sevgili arkadaşımın oğlu olarak seviyordum. Fakat ününü kıskanmam. Sen canlısın, o ölü. Her zaman hatırla, yaşamını kahraman olmak için değil, canlı kalmak için yaşa. Zamanla kahramanlık biraz aptalca gelir. Michael içini çekti. Giuliano'nun başka seçeneği yoktu dedi. Biz daha şanslıyız dedi Don. Michael'ın babasından aldığı ilk ve en önemli ders olmuştu. Gelecekteki yaşantısını şekillendirmişti. Onu daha önce asla hayalini kurmadığı korkunç kararları almaya ikna etmişti. Onun şeref algılamasını ve kahramanlığı olan saygılı bakışını değiştirmişti. Hayatta kalmasına yardım etti. Fakat mutlu olmasına değil. Babasının Giuliano'yu kıskanmamasına karşın Michael hep kıskandı.
39. ayrımın sonu. Sayfa 403.